Düşünen insanlar için radyo tiyatrosu. Darwinizmin insanlığa getirdiği belalar 2. bölüm. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Dördüncü bölümün özeti.
Çok kol çek. Biraz daha.
Ha, tamam. Açılıyor.
Açılıyor.
Şu bahçeye bak Meral.
Harika. Oh, şehrin içinde bir masal ülkesi gibi.
Münir amcaya da böylesi yakışırdı zaten.
Çocuklar buradayım. Çardağa doğru gelin.
Geliyoruz Münir amca.
Geçen gün Darwinizmin tarihinden söz etmiştiniz bize.
Bir hatırlayalım bakalım. Darwin'in teorisinin ırkçı yönünden bahsetmiştik. Bu teori 19. yüzyılın ikinci yarısında kendine çok elverişli bir zemin buldu çocuklar.
Bunun özel bir nedeni var mı?
Ha, var tabii ki. Sömürgecilik. Darwin'in ırkçı görüşlerinden en çok çıkan...
Ben Kolomb'un yerlilere karşı çok insancıl ve sıcak bir yaklaşım olduğunu bilirdim.
Sinema filmleri sizi yanıltmasın. Kristof Kolomb büyük bir katliamı ilk başlatan kişi oldu. Yerlileri köleleştirdi ve köle ticaretini başlattı. Kolomb'un yerlilere uyguladığı baskı ve sömürü politikasını onu izleyen İspanyol fatihleri devam ettirdi.
Bu katliamların bu kadar acımasız boyutlara ulaşmasının gerekçesi belli. Kızılderililerin insan olarak görülmemeleri, hayvan olarak kabul edilmeleri.
Haklısın. Ancak sömürgecilerin bu iddiaları fazla taraftar toplamadı çocuklar. Çünkü o dönemde Avrupa'da tüm insanların Allah tarafından eşit olarak yaratıldıkları ve hepsinin tek bir atadan, Hazreti Adem'den geldikleri gerçeği yaygın bir kabul görüyordu.
Beşinci bölüm.
Katolik Kilisesi yağmacı isyancılara karşı kesin bir tavır koymuştu.
Chiapas Piskoposu Bartolome de las Casas'ın duyurusudur. Hindistan Adaları Valisi Kristof Kolomb'la birlikte yeni dünyaya ayak basan kolonicilerin yerliler bir tür hayvandır iddiaları geçersizdir. Yerlilerin iman etme yeteneğine sahip gerçek birer insan oldukları Piskopos Casas tarafından kraliyet halkına bildirilmiştir.
Oysa 19. yüzyıla gelindiğinde durum değişti. Materyalist felsefenin yayılmasıyla ve toplumların dinden uzaklaşmasıyla birlikte insanların Allah tarafından yaratıldığı gerçeği de göz ardı edilmeye başlandı.
Bu durum aynı zamanda ırkçılığın yükselişine yol açtı, öyle değil mi?
Evet. Darwinist materyalist felsefenin 19. yüzyılda yükselmesiyle ırkçılık güçlenmişti. Ve bu da Avrupa'nın emperyalist düzenine büyük bir destek sağlamış oluyordu. Kraliçe Victoria'nın adıyla anılan Victoria dönemi İngiltere'si sömürgecilik için aradığı sözde bilimsel zemini Darwinizm'de bulmuştu.
İngiltere için kaçırılmayacak bir fırsat.
Evet, haklısın. İngiliz emperyalizminin bu kirli siyasetinin ilk örneklerinden biri Çin'e karşı gerçekleştirildi. Ardından Güney Afrika, Hindistan, Avustralya gibi coğrafyalarda İngiliz emperyalizminin sömürüsü en acı boyutlarıyla yaşandı.
Bir ülke için tarihinde bundan daha büyük bir utanç olabilir mi?
İngiltere'nin bu sömürü düzenini haklı göstermek işi Darwin'e düştü. evrim sürecinde ileri ırklar olduğunu öne süren, bunların beyaz ırk olduğunu iddia eden ve beyazların diğerlerini sömürmesini doğa kanunu olarak gösteren kişi Darwin'in ta kendisidir.
İyi ama bu tutum tam bir insanlık suçu.
Evet. İngiliz emperyalizminin evrim teorisinden aldığı ilhamın en ilginç göstergelerinden biri de Piltdown adamı skandalı oldu.
Aa, Piltdown adamı mı? O da nedir?
1912 yılında İngiltere'nin Piltdown bölgesinde garip bir kafatası fosili bulundu. Fosili bulan Charles Dawson adlı bilim adamı ve ekibi görülmemiş bir ilgiyle karşılaştı.
Vatandaşlarımıza gururla duyurmak isterim ki bu kafatası yarı maymun, yarı insan bir canlıya aittir.
Anatomist Bay Keith'in bu kafatasını incelediği söyleniyor. Doğru mu?
Bay Keith aramızda. Neden bunu ona sormuyorsunuz?
Evet, kafatasını inceledim. Bay Dawson'ın söyledikleri tamamıyla doğrudur. Daha da önemlisi, bulunan fosilin beyni günümüz insanların beyni kadar büyük. Çenesi ise maymunsu özellikler gösteriyor.
Bu kafatası Piltdown'da bulundu baylar. Bu kafatası İngiltere'de bulunduğuna göre bizim, yani İngilizlerin atası olmalı.
Fosilin beyninin büyük olmasıysa biz İngilizlerin tüm diğer insan ırklarından çok daha önce evrimleştiğimizi, yani diğer ırklardan üstün olduğumuzu gösteriyor.
Bugün bütün İngiltere için gurur günüdür.
Piltdown buluşu İngiltere'de büyük heyecan meydana getirdi. Gazeteler ateşli başlıklar attı. Kalabalıklar İngiliz gururunu okşayan bu buluşu coşkuyla kutladı. İngiliz hükümeti ise bu büyük buluştan dolayı Arthur Keith'e şövalyelik ünvanı verdi.
Sömürgeci anlayışları için bundan iyi gerekçe olmazdı herhalde.
İngilizlerin Piltdown'dan aldıkları üstün ırk ilhamı 1953 yılına kadar devam etti.
Peki sonra ne oldu?
Sıkı durun çocuklar. İşte burası çok önemli.
Ya.
Fosili detaylı olarak inceleyen Kenneth Oakley adlı bilim adamı bunun 20. yüzyılın en büyük sahtekarlığı olduğunu ortaya çıkardı. Fosil bir insan kafatasına bir orangutan çenesi eklenmesiyle üretilmişti. Yani tam bir bilim sahtekarlığıydı.
Buna hiç şaşırmadım doğrusu.
Piltdown adamı sahtekarlığı aynı zamanda evrim teorisinin ne kadar büyük bir hurafe olduğunun da açık bir delilidir çocuklar. Evrimciler bütün dünyayı araştırmalarına rağmen istedikleri gibi bir fosil bulamamışlar, bunun üzerine kendileri oturup sahtesini yapmışlardır. İdeolojik nedenlerle bilimin çarpıtılmasının en büyük örneğidir bu.
Ve dediğiniz gibi bunların o dönemdeki İngiliz emperyalizmiyle büyük ilişkisi vardı, öyle değil mi?
Evet, haklısın. İngiliz sömürgeciliğinin 19. yüzyılın sonlarında kendisine seçtiği en önemli hedeflerden biri de Osmanlı İmparatorluğu'ydu çocuklar.
Evet. Sadece İngiltere değil, bütün sömürgeci ülkeler sıraya girmiş, pay kapabilmek istemişler.
O yıllarda İngiliz Başbakanı William Ewart Gladstone açıkça Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin devamlılığı için onları Asya steplerine geri sürmeli veya Anadolu'da yok etmeliyiz diyor. İngiltere Türk milletini Avrupalı ileri ırklara boyun eğmesi gereken sözde geri bir ırk olarak göstermeye çalışıyordu.
Bu propagandanın sözde bilimsel dayanağı yine Charles Darwin'di değil mi?
Evet doğru. Darwin'in Türk milleti hakkındaki hezeyanları 1888 yılında yayınlanan Charles Darwin'in Yaşamı ve Mektupları adlı kitapta yer alıyor. Darwin doğal seleksiyonun geri ırkları eleyerek medeniyetin gelişmesine katkıda bulunduğunu öne sürüyor ve sonra da Türkler hakkında kendince bir öngörüde bulunuyor.
Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından yok edileceğini görüyorum. Thank you.
Evet. Darwin güya Türk milletinin ilkel ve barbar bir ırk olduğunu ve yakında yok olacağını öne sürüyordu. İngiltere bu kehaneti gerçekleştirmek için Birinci Dünya Savaşı'nda dört bir yandan Osmanlı'ya saldırdı. Savaş sırasında Çanakkale'deki Türk ordusu İngilizlerin başına çektiği düşman kuvvetlerine direnmek için 250 bin şehit vererek kahramanca çarpıştı.
Ama İngilizler Türklere karşı savaşmak üzere kendi askerlerinden çok Hintli askerleri ya da Avustralya, Yeni Zelanda gibi sömürgelerinden devşirdikleri Anzak birliklerini göndermişler.
Kendilerini üstün ırk olarak görüyorlar ya.
Düşünen insanlar için radyo tiyatrosu. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.